14. ayrım, sayfa 254 Mevlana başlığından devam ediyoruz. Yunus der ki, beni ben de demen, ben de değilem, bir ben vardır ben de benden içeri. Mısra ile insanın özünü hülasa ediyor. İnsan sadece vücuttan, maddeden ibaret değildir. İnsanın içinde ulvi bir ruh vardır ve bu ruh Allah'ın ışığıdır. İnsan onu unuttu mu hayvan seviyesine düşer ve dünyayı hakikati göremez. İnsan kendi içinde ulvi ve ebedi bir cevher taşıdığını bilmelidir. İşte bu yüksek doktrin büyük veliler ve şairler tarafından Türkiye'de şüphe edilmez bir hakikat olarak asırlarca tekrarlanıyor. Velilerin rolü dünya işine, maddeye dalan insanları uyandırmak, kendi içlerine döndürerek ebedi ışığı göstermek oluyor. İnsanların adileşmelerinin, kötü olmalarının başlıca sebebi kendi kendilerini unutmaları, kendileri üzerinde düşünmemeleri, varlıklarının sırrını ve sebebini araştırmamalarıdır. Mevlana, Yunus ve daha başka Türk şair velileri insanları kendi varlıkları ve kainat üzerinde düşünmeye sevk ediyorlar. İnsanoğlunun günlük işlere dalınca kolayca unutuverdiği ebedi hakikatleri hatırlatıyorlar. Türkiye'de 12. ve 13. asırlarda yaşayan ve tesirleri asırlarca devam eden bu fikir hareketine en derin manasıyla hümanizm, insanın kendisine dönüş ve kendisini buluş hareketi diyebiliriz. Bu hareketin arkasında çok derin bir felsefe vardır. 12. 13. asırlarda Türkiye dünyanın en kültürlü memleketlerinden biriydi. Moğol istilasından kaçan Asya'nın en büyük alim, şair ve filozofları Türkiye'de toplanmışlardı. Muhiddin-i Arabi ta Endülüs'ten kalkarak Konya'ya geliyor ve burada felsefesini yayıyordu. Türklerin Anadolu'da ve Balkanlar'da asırlarca süren büyük ve medeni bir imparatorluk kurmaları sadece maddi kudretle izah olunamaz. Bu imparatorluğun çok zengin bir iç hayatı ve manevi cephesi vardır. Alp Erenler İslamiyet'ten sonra yetişen Alp Erenlerdir. Bunların sentezinden doğan Alp Eren tipleri fetihlerin öncüleri olmuşlardır. Alp tipi maddi planda bütün insanlığı bir devlet içinde toplamaya çalışırken veliler bu insanları ruhen birleştirme gayesini güdüyorlardı. Mevlana ve Yunus Emre'lerin müdafaa ettikleri doktrin İslamlıktan sonraki Türk İmparatorluğu'nun ruhu olmuştur. Yunus Emre 72 millete bir göz ile bakmaktan bahseder. Türk İmparatorluğu Yunus'un dediği gibi 72 millete bir göz ile bakıyor, onları birleştirmeye ve kaynaştırmaya çalışıyordu. Mevlana aynı doktrini en güzel, en tesirli şekilde ortaya koyanların başında gelir. Binlerce mısra yazmış ve büyük ruh mimarının hayatını ve eserini burada bütünüyle anlatmaya imkan yoktur. Mevlana 1200 yıllarında Belh, B-E-L-H şehrinde doğmuştur. Babası Bahaüddin Veled, Belh'in tanınmış ailelerinden idi. Ona Sultanül Ulema, alimlerin sultanı adı veriliyordu. Rivayete göre Harzemşahlar ailesine mensup bir prenses ile evlenmişti. Saray ile arası açılan Bahaüddin Veled, Belh'ten göç etmeye mecbur kalmış, yanında ailesi ve 3 yaşındaki Mevlana ile beraber muhtelif memleketlerde dolaştıktan sonra nihayet Türkiye'ye gelmiş. 7 sene kadar Larende'de kalarak Selçuk hükümdarı Alaüddin Keykubat'ın ısrarlı daveti üzerine Konya'ya yerleşmiş idi. Bu tarihte Mevlana 30-32 yaşındadır. İlk fikir terbiyesini babasından, devrin büyük adamlarından ve uzun zaman devam ettiği Şam ve Halep medreselerinden alan Mevlana, Konya'da ölen babasının yerine müderris olmuştur. Ana dili olan Türkçeden başka Arapça, Farsça, İbranice ve Yunanca'yı da bilen Mevlana, devrinin en geniş bilgisine sahip bir müderristi. Halep'te talebe iken bir kere karşısına çıkan garip bir adam, daha sonra Konya'ya gelerek Mevlana'nın hayatını alt üst etmiştir. Bu adam Mevlana'nın bütün şiirlerinde adını andığı Tebrizli Şems'tir. Hayatı hakkında pek az şey bilinen Şems, bir vecd adamıydı. Tanınmış Fransız edebi Maurice Barrès, Mevlana ile Şems'in karşılaşmalarını Sokrat'la Eflatun'un karşılaşmalarına benzetiyor. Şems ile tanışmadan önce Mevlana kitabi bilgilere değer veren bir alim, hayatını takva ile geçiştiren bir zahit, Şems ise son derece hür fikirli, akıldan çok duyguya, yaşamaya değer veren bir dervişti. Bir mecliste söylemiş olduğu bir söz, Şems'in karakterini ve hayat görüşünü çok iyi gösterir. Bir gün birçok şeyhlerin ve alimlerin hazır bulundukları bir mecliste konuşuluyordu. Muhtelif ilim bahisleri münakaşa ediliyor, herkes fikrini teyit için hadisler naklediyor, büyük alim ve mutasavvıfların sözleri ortaya atılıyordu. Bir köşede murakabe halinde duran Şems bu sırada birdenbire yerinden fırlayıp şöyle bağırıyor. ''Ne zamana kadar başkalarının sözlerini naklederek eğleneceksiniz? İçinizden bir kişi çıkmıyor ki Rabbimden kalbime öyle ilham olundu diye söze başlasın. Bu hadis, tefsir ve hikmete dair söyledikleriniz o zamanın büyük insanlarının sözleridir. Onlar kendilerine ait hal ve makamdan bahsetmişlerdir. Siz bu zamanın adamlarısınız. Sizin söyleyeceğiniz bir söz yok mudur?'' Bu fikir hem o devir hem de bu devir için ehemmiyetli bir görüşü ihtiva ediyor. Eski medresede nakil yani eski üstadların sözlerini olduğu gibi benimsemek ve tekrar etmek çok mühim bir yer tutuyordu. Skolastik denilen şey de budur. Burada şahsi düşüncenin ve şahsi tecrübenin hiçbir rolü yoktur. Kara kitaplar karşısında fert kendi varlığını unutur. Şems bu çıkışı ile skolastik zihniyete karşı ancak modern zamanlarda değeri anlaşılan şahsi tecrübeye ehemmiyet veriyor. Şems ile karşılaşıncaya kadar Mevlana'da kitaplarda okuduklarını tekrar ediyor, bilgisiyle övünüyordu. Şems ona kendisine göre yaşamasını ve düşünmesini öğretiyor. Tasavvufa göre insan Tanrı'nın aynasıdır. Onun içinde bulunan düşünceler ve duygular ilahi kaynaktan gelir. Şu halde hakikate ulaşmanın yolu insanın kendi kendisini bilmesidir. Şems ve Şems'in arkasından Mevlana nakli bilgilere karşı şahsi duygu ve düşünceye değer veriyorlar. Bugünün felsefesi olan egzistansiyelizm ve sistematik ve mücerret düşünceye karşı şahsi tecrübeyi ön plana alıyor. İnsana ehemmiyet veriyor. Bugünün felsefesinde ben hakikatin kaynağı gibi görülüyor. Dünyayı gören, anlayan, ızdırap ve neşeyi duyan benim. Ben olmasam bu dünya var mıdır, yok mudur bilemem. İnsan varlığa ve hakikate kendinden gidiyor. Tasavvuf bu fikri çok daha derin bir şekilde ele alıyor. Ona göre insan kainatın hülasasıdır. Vücut madde bakımından tabiatın bütün unsurlarını ihtiva eder. Vücut maddi varlığın bir terkibidir. İnsanın içindeki idrak, şuur, ruh ve can ise maddeden gelmez. Onu bugünkü ilim dahi ölü ve şuursuz maddeyle izah edemiyor. Bu tasavvuflara göre can veya ruh maddi alemden değil manevi alemden gelmiştir. Bu suretle insan hem maddi hem manevi alemi birleştiren bir varlık oluyor. İnsan ile kainat ve Tanrı büyük bir birlik içinde birleşiyor. Mevlana'nın şiirlerinde bu birlik fikri çok mühim bir yer tutar. Bir şiirinde bu görüşü şöyle ortaya koyuyor. Ben seherin nuru, akşamın nefhasıyım. Ben ormanın iniltisi, dağların sesiyim. Ben direk, dümen, süvari ve gemiyim. Ben geminin parçaladığı kayayım. Ben kuşçu, kuş ve tuzağım. Ben resim, ayna, ses ve aksesadayım. Ben sükut, düşünce, dil ve sesim. Ben neyin sadasıyım? Ben insanın ruhuyum. Ben taşlarda kıvılcımım. Ben madenlerdeki altın damarıyım. Ben gül ve gülün hayran bıraktığı bülbülüm. Ben tabip ve hasta, zehir ve tiryakim. Tatlılık ve acılık, bal ve zakkumum. Ben şehir ve muhafızı, muhasırı ve duvarıyım. Ben bütün varlıkların zinciri, alemlerin dairesi, yaratılmışların mertebesiyim. Ben hubut ve urucum. Bu harikulade şiir insanla kainat arasında derin bir münasebet kuruyor. Gerçekten de insan kainatın meyvesi, bütün varlığın özü ve kalbidir. İnsanın kainattan, kainatı insandan ayırmaya imkan yoktur. Alelade insan kendisini kainattan ve insanlardan ayrı görür ve yalnızlık içinde yaşar. Hakikatte insan kendi kendisini yaratmamıştır. Biz kainatın ve Tanrı'nın eseriyiz. Kendinde kainatı ve Tanrı'yı bulan Mevlana, kendi benliğini artık yalnız değil, bütün varlığın içinde onun bir parçası olarak görüyor. Tasavvufta kendini aşmanın manası budur. İnsan kendisini kainatın ortasına koyduğu ve kainatı Allah'a bağladığı zaman dar benlik fikrinden kurtuluyor. Tasavvufta çok kullanılan beni öldürmenin, benden geçmenin manası budur. Ben kainatın ve Tanrı'nın bir parçası, bir görünüşü olduğuna göre onun kendisine ben demesi bir aldanıştan ibarettir. Ben diye kainattan ayrı bir şey yoktur. Bu şuura yükseliş insanın bütün davranışını, hayat görüşünü değiştiriyor. İnsan artık kendi dar benliği içinde hapsolmuyor. Bütün varlıkla, kainatla, bütün insanlarla ve Tanrı ile dost oluyor. Mevlana bütün şiirlerinde bu hakikati söyler. Bir rübaisinde şöyle diyor: "Vücudumun her uzvunda sevgilimin nişanı var. Her parçam sevgilinin dilidir. Ben onun göğsüne yaslanmış bir çalgı gibiyim. Bu nalelerim sevgilimin parmaklarından geliyor." Başka bir rübaisinde ise şöyle diyor: "Beni benden boşaltarak dost ile doldurdu. Vücudumun bütün uzuvlarını dost kapladı. Benden bana ancak bir isim kaldı ve gerisi hep o oldu." Tanrı kainatın ve insanın içine gizlenmiş gibidir. Biraz uyanınca onun varlığını hissediyoruz. Bir şiirinde Mevlana bu yakınlığı ve birliği şöyle ifade ediyor: "Burada gizlenmiş birisi var, eteğimi tutuyor. Kendini gizlemiş, beni öne sürmüş. Burada gizlenmiş birisi var, can gibi, hatta candan da güzel. Bana bir bahçe gösteriyor ve sayvanımı kaplıyor. Burada gizlenmiş birisi var, gönlümden geçen hayal gibi gizli. Ama yüzünün nuru bütün vücuduma aksediyor. O öyle bir göz bağcıdır ki kimsenin gözleri onu görmemiştir. Gül ve şeker gibi birbirimizin içinde yoğrulmuşuz. Ben onun huyunu almışım, o da benimkini." İnsan kendisini kainata, kainatı Allah'a bağladıktan sonra varlığı kainat kadar, Allah kadar genişliyor. O artık kendisini küçük bir fert olarak değil, kainat ve Allah'la bir telakki ediyor. Bir rübaisinde Mevlana şöyle diyor: "Biz Allah'ın sırlarının hazinesiyiz. Biz inciler dolu sonsuz deniziz. Ayda balığa kadar her şeyin içinde olan biziz. Padişahlık tahtında oturan da biziz." Kendinde kainatı ve Tanrı'yı bulan mistik şair hayretler içinde kalarak şöyle diyor: "Ne ben benim, ne sen sensin, ne sen bensin. Hem ben benim, hem sen sensin, hem sen benim. Ev Hoten, ey Hoten güzeli, ben seninle o hale geldim ki sen ben misin, yoksa ben sen miyim diye yanılıyorum." İnsan kendi varlığını büyük varlığa bağlayınca kainat onun oluyor. Biz küçük günlük hayatımızda dünyanın nimetlerinden ufacık bir parçayı alıyor ve hodgamca bağrımıza basıyoruz. Bilmiyoruz ki bütün kainat bizimdir. Tanrı bize hem kendi varlığımızı hem de kainatı bağışlamıştır. Mevlana bu fikri çok güzel bir rübaisinde şöyle anlatıyor: "Koşarak bahçeden bir gül kopardım. Bahçıvanı görmekten korkuyordum. Birden bahçıvanın tatlı sesini işittim. Diyordu ki, bir gülden ne olacak? Ben sana bütün bahçeyi bağışladım." Alelade insan büyük kainat bahçesinde hırsızlamadan bir gül çalana benzer. Halbuki ona bütün kainat verilmiştir. İnsanları darlığa, sıkıntıya, ızdıraba, kine, kıskançlığa sevk eden kendi dar benlikleri içinde kalmaları, bağışlarını sonsuz kainata ve Tanrı'ya çevirmemeleridir. İnsanlar kainat ve Tanrı ile olan bağlarını unutmuşlardır. Mevlana onlara kendilerini aşmalarını, büyük varlıkla birleşmelerini, ancak bu suretle ebedi saadete ulaşabileceklerini öğretiyor. Mevlana aşk ve neşe şairidir. O şiirleriyle insanları günlük hayatlarını hodgamca endişelerden kurtararak ebedi sevince ulaştırmak istiyor. Bu bakımdan o, İslamiyet'te yine İslam dininin ruhuna uygun olarak büyük bir inkılap yapmıştır. İslam dinini sevgi ve neşe dini haline getirmiştir. O insanlara ölümü bile güzel gösteriyor. Çünkü ölüm diye bir şey yoktur. Hayat varoluşun sadece bir şeklinden ibarettir. Dünyada iken dünyanın ötesini göremiyoruz. Zannediyoruz ki var olan sadece görünenden ibarettir. Duyularımız bizi aldatıyor. Halbuki içimizde nasıl maddeyi aşan bir ruh varsa, bu görünen alemin ötesinde de görünmeyen bir alem var. İnsan bakışlarını hep dışa çevirdiği için dışı, maddeyi görüyor. Halbuki kendi içine dönse orada maddi olmayacaktır. olmayan acayip bir alem görecek. Bizi aldatan şeylerden biri de akıldır. İnsanların çoğu hakikate yalnız akılla ulaşabileceğini zanneder. Halbuki içimizde akıldan başka bir bilme hassası vardır ki o da duygudur. İçimizde ulvi bir ruhun varlığını ancak vecdanlarında duygunun büyük bir sevinçle parladığı zamanlarda hissedebiliyoruz. Mistiklerin tabiriyle aşk ve sevgi bizi akılla kavranılmayan hakikatlere götürüyor. Şems Mevlana'ya hakikati kitaplarda değil, bizzat kendi hayatında bulabileceğini öğretmişti. Onun gösterdiği yollardan biri de güzellik yoludur. Güzellik karşısında sevgi neşeyle beraber alelade hayata aşan bir ahengin varlığını idrak ederiz. İnsanoğlu içinde öyle duygular hisseder ki bunları günlük konuşma dili anlatamaz. Başka vasıtalara başvurur. Mevlana duyduğu hisleri alelade dille anlatamayacağını görünce Tanrı'ya şöyle yalvarıyor. Ya Rabbi diyor, bu dilden başka bana ruhani bir dil ver. Birliğe ulaşmak için geçtiğim yollarda ayaklarıma bağ olan fikirlerim gevşesin, kendimden yükseleyim. Musiki insan ruhunun derin hislerini alelade dilden daha iyi anlatır. Onda ulvi alemlere yükselten bir kudret vardır. Mevlana bundan dolayı musikiye büyük değer veriyor. Bir rübaisinde şöyle diyor. Biliyor musun? Bu rübabın musikisi ne diyor? Beni takip ederek yolu öğren, çünkü bazen hata gibi gördüğün bir şeyle doğru yola gidebilirsin ve ancak sual sormak suretiyle cevap alabilirsin. Musikinin içinde konuşan insan ruhudur. Musiki insan ruhunun ve kainatın sırlarını ifşa eder. Mevlana başka bir rübaisinde bu derin fikri şöyle anlatıyor. Ey rübabın hazin namesi, nerelerden geliyorsun? Çok ateşli, fitneci ve heyecanlı gibisin. Sen kalbin casusu ve sahranın habercisisin. Senin bütün söylediklerin gönlümün sırlarıdır. İnsanın hakikati sadece akılla bulduğu ve sözle ifade edebileceği çok kökleşmiş yanlış bir kanaattir. Bilhassa Türkiye'de zengin bir musiki anneannesi bulunmamıştır. Ona bir eğlence gözüyle bakanlar vardır. Bizi aldatan şeylerden biri kötü piyasa ve meyhane musikisidir. Mevlana'nın bahsettiği musiki ruhları Tanrı'ya ulaştıran yüksek ve derin musikidir. Bu musikinin ne kadar ulvi olabileceğini bize Mevlevi musiki şinasları, dede efendiler ve ıtriler göstermiştir. Günlük konuşmanın yanında büyük şiir ne ise alelade musikinin yanında ulvi musiki odur. Musikiye üstün değer vermekle Mevlana bugün içinde ileri bir görüşü temsil ediyor. Bir şiirinde çalgıcıyı şöyle övüyor. Çalgıcı mızrabının telleri vurdukça şu yola düşüp tembel edenleri İşe güce çekiyorsun. Tembellenenleri işe güce çekiyorsun. Mevlana ruhunun sonsuzluğunu musiki ile gideriyor. Yine bir şiirinde şöyle diyor. Ey mana çengini çalanlar, gönülleri size susamış olanları güzelim namelerle bir hayli suvardınız. Can ebedi bir susuz. Bu susuzluk da haddi aştı. Ey bezenmiş, süslenmiş zühre, şu iki perdeden çal, ya rehavi peşrevinden, ya kurtuluş perdesinden. Çengi bozuk düzen çalarsan, gamın kederin tırnakları altında erir, yok olur gidersin. İyi çal, hoş söyle, yoksa azıksızlıktan, musikisizlikten öldün gitti. İnsanoğlunun bütün ızdırabı, hayattaki bütün karışıklıklar, ruhlardaki nizamsızlıktan ve ahenksizlikten geliyor. Musiki, insan ruhuna vermiş olduğu nizam ve ahenkle onu huzura ve sükuna kavuşturur. İnsanlar içlerinde ahenk tesis edebilselerdi, hayatları da ahenkli olurdu. Fakat bu ahengi musikiden ve şiirden başka ne temin edebilir? Akıl, muhakeme, alelade konuşma, nasihat asla şiir ve musikinin yarattığı ahenge ulaşamaz. Mevlana çok derin görüyor. İnsan madem ki duygulardan ibarettir ve duygular alelade hayatta daima karışıktır, şu halde ilk iş duygulara çeki düzen vermektir. Bu da akılla değil, sanatla olur. Bilindiği gibi Mevlana şiir ve musikiyle beraber raksa da değer vermiştir. Onun şiir ve musiki gibi raks hakkında da derin görüşleri vardır. Raks, bütün vücudun bir ahenge uymasıdır. Vücut insan için taşınması daima güç bir ağırlıktır. Onun hafiflemesi, nizama girmesi lazımdır. Mevlana'nın sevdiği raks, alelade dans değil, insanı göklere yükselten semadır. Bu yeryüzüne alelade hayatın zincirlerini kopararak uçma, göklere yükselme temi Mevlana'nın şiirlerinde mühim bir yer tutar. Tıpkı musiki gibi sema da insanı alelade hayattan kurtararak büyük uçuşa hazırlayan bir vasıtadır. Sema tavır ve hareket olarak da uçuşun, yerden kopuşun bir taklididir. Bir şiirinde Mevlana, semaya girdiğin zaman iki cihanın da dışındasın diyor. Sema, neşenin ve coşkunluğun tezahürüdür. Bir şiirinde Mevlana çocuklar gibi sevinerek şöyle diyor. Bugün sema var, sema var, sema var. Nur var, ışık var, ışık var, ışık var. Bu aşk bir metadır. Akla veda var, veda var, veda var. Uçmak ve göklere yükselmek. Biz diyor Mevlana, yukarıdan geldik, yukarıya gideriz. Biz denizden geldik, denize gideriz. Nuh tufanında biz bir Nuh gemisiyiz. Şüphesiz elsiz, ayaksız gideriz. Bizi sıkıntıya boğan, ayaklarımızı tökezleten ve dünyanın karışık işleri değil midir? Biz bu dünyanın içinde boğulmuşuz. Ferahlamak için kuşlar gibi uçmalıyız. Alelade hayatın üstüne yükselmeliyiz. Mevlana bir şiirinde insanın durumunu şöyle anlatıyor. Bugün biz varız, bir de siz varsınız. Bir boğucu suya düşmüşüz. Hele bakalım kim yüzme biliyor? Dünyayı seller kaplasa ve her dalga deve kadar büyük olsa, suda yüzen kuşlara ne gam? Gökyüzüne uçan kuş tutar da bunu düşünür mü?